savunulmazı savunmak. Propaganda, toplumları alışılmayacak olana alıştırma siyasetidir. En yoğun kullanıldığı dönem, İkinci Dünya Savaşı olmuştur. Propagandanın gücünün farkında olan Hitler, kurduğu propaganda bakanlığı sayesinde güçlü ve sevecen lider imajını tüm Almanlar arasında yaygınlaştırmıştır. Alman halkının büyük bölümü asla rıza göstermeyecekleri katliamlara alışır hale gelmiştir. Stalin döneminde Ukrayna'da yaşanan öldürücü kıtlığı Sovyetlerin başka hiçbir şehri bilmemiştir. 1968'de Çekoslovakya Sovyet tankları tarafından işgal edilirken evlerinde oturan Ruslar Çeklerin Sovyet askerlerini ellerinde bayraklar sallayarak karşıladıklarını sanmışlardır. Günümüzde propaganda, çeşitli psikoloji yöntemlerinin de kullanılması ile bilinçaltı kurgulama halini almış durumda. Buna göre topluma empoze edilmek istenen absürt ya da gayri ahlaki bir şey hafifletilerek, masumlaştırılarak, makulleştirilerek verilebiliyor. Kullanılan yöntemler ise çok çeşitli. Medya başta olmak üzere görsel dünyanın tüm imkanları kullanılıyor. Kişi hedeflenen konuya hayatının her anında çeşitli şekillerde karşılaşabiliyor. Reklamlar, filmler, sokaktaki panolar, sosyal medya paylaşımları bu amaca hizmet ediyor. Son zamanlarda sıkça duyduğumuz bir terim bu konuya önemli bir örnek. Terminolojide kullanılan ismi ikincil zarar, collateral damage. Bombardımanlar sırasında katledilen binlerce masum sivili tanımlamak için ortaya atılmış bir kavram. Daha doğrusu yapılan rastgele, kontrolsüz, duygusuz katliamları hafifleştirmek, masumlaştırmak için uydurulan bir başlık. Böyle bir başlık bilimsel terminolojide yerini aldığında garip bir şekilde legalleşti. Nitekim collateral damage ifadesinin anlamını okuduğumuz her yerde bunun legal bir eylem olduğu ısrarla vurgulanılır. Bir başka deyişle hiçbir suçu olmayan bir sivil bombardıman uçaklarıyla katledilebilmekte, bunun hesabı sorulamamakta, katledilen insanlar gün geçtikçe yükselen istatistiklerde yerlerini almaktadırlar. Sormak gerekir, acaba bu terimi legal statüsüne alan kişiler, kendi eşlerinin veya çocuklarının aynı duruma düşmesine razı olurlar mıydı? Irak Balkan Project'in yaptığı araştırmalara göre, Mart 2003 ile Mart 2017 arasında sadece Irak'ta atılan bombalar ve drone saldırıları sonucunda yaşamını yitiren sivil sayısı 192.730. Irak Barikan Project'in 20 Mart 2003 ile 14 Mart 2013 tarihleri arasında belirlediği veriler ise ürkütücü sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bu tarihler arasında Irak'ta gerçekleşen kayıpların sayısı 174.000. Bunların 39.900'ünü savaşçılar oluşturuyor. Dolayısıyla ortaya çıkan manzaraya göre sivil kayıplarının oranı %77. Suriye'de ise Mart 2011'de başlayan iç savaş sonucunda Syrian Center for Policy Research araştırmasına göre toplam 470 bin kişi yaşamını yitirdi. Syrian Martyrs verilerine göre bu sayının 151.888'ini siviller oluşturuyor. Syrian Martyrs verilerinin Birleşmiş Milletler oranlarından daha fazla olmasının sebebi ise verilen kayıpları bölgede tespit etmeleri ve isimsiz kayıpları da kayda geçirmeleri. Dolayısıyla bu verileri dikkate almak daha gerçekçi görünüyor. Syrian Observatory for Human Rights'ın Mart 2017'de yayınladığı rapora göre ise çatışmalar sırasında can veren çocukların sayısı 17.411, kadınlar ise 10.847. Elbette çatışma bölgeleri Irak ve Suriye ile sınırlı değil. Pakistan, Afganistan, Yemen, Libya, Somali, ve dünyanın daha pek çok bölgesi sivil kayıpların yaşandığı korkunç manzaralarla yüz yüze. Katledilen binlerce masum insan, araştırma kurumlarının verilerinde bir figür sadece. Musul'da geçtiğimiz hafta gerçekleşen operasyonlar, sivil kayıpların 200'ü aşması sonucunda durduruldu. ABD'nin Irak'taki en yetkili generalinin Musul'daki sivil kayıplarda muhtemelen sorumluluğumuz var açıklaması, belki de bu konuda üzerinde düşünülmesi gereken bir itiraf. Görünen o ki, terminolojideki terimlerde değil, sistemin kendisinde sorun var. George Orwell, 1946'da yazdığı bir makalesinde, politik üslubun genellikle savunulmaz şeyleri savunmak amacını taşıdığını belirtmiş ve bu nedenle politik bilim öğretmece varsayılan iddiayı gerçekmiş gibi kabul etme ve şüpheli bir müphemliğe doğru yoldan sapma içermesi gerektiğini söylemiştir. Orwell'ın burada yaptığı tanım şu anda sadece bir tabir olarak kalmamakta, son yıllarda gerçekleşen ölümleri aklamak için kullanılmaktadır. Collateral damage terimi buradan hareketle ilk defa George Bush tarafından literatüre girmiş ve o gün bugündür ölen siviller bazıları için savaştan doğal olarak zarar gören istatistiklerdir. Bizim için ise öyle değil. Collateral damage listesine giren her bir insanın bir kaderi, ailesi, sevdikleri, planları, bir yaşamı var. Onların yaşama hakkını hiçbir gerekçeyle hiç kimsenin almaya hakkı yok. Bunu savaşların ikinci zararı diyerek basitleştirmeye çalışmak, bundan sorumlu olanların için ne kadar rahatlatıyordur şüpheli. Eğer rahatlatıyorsa ya insanlıkta ya da bu insanların vicdanlarında büyük sorunlar var demektir. Savaş hiçbir şartta insanlığın değerleri ile uyuşan bir kavram değildir. Bazı diyalektik materyalistlerin iddialarının aksine gerekli veya ilerletici de değildir. Savaş sadece yıkımdır. İnsanlığı, vicdanı, güzelliği, sevgiyi, yaşama sevincini öldürür. Yoksulluk, kıtlık, korku, endişe, felaket getirir. Kin ve nefret insanları meydana getirir. İnsan ruhu savaşa uygun yaratılmamıştır. Dolayısıyla savaşın korkunç etkilerini hafifletecek terminoloji uydurmaktan ziyade savaşın mantıksız ve haksız bir kavram olduğuna inanmak gerekmektedir. İnsanları değiştirmek ve şiddeti durdurmak için mantıklı ve kesinlikle bombalardan daha etkili yollar vardır. Her kim ve ne olursa olsun insan beyni doğrulara direnemeyecek şekilde yaratılmıştır. Bunun için doğruları ona bilimsel olarak göstermek yeterlidir. Ülkeler eğer gerçekten barış istiyorlarsa, barış işte bu aşamada başlar.